Ayrım 51.
İstanbul'un ileri kafaları arasında bile Mustafa Kemal düşmanlığı yüzünden bu kararı hoş görmeyenler olmuştur. Aralarında Cavit Bey'in de bulunduğunu anlatmışlardı. Bir şapkalı resminin gazetelerde çıkması, partisi hükümetinin düşme sebeplerinden biri olan eski Maliye Nazırı'na Mustafa Kemal kızmış. "Beyimin dinine mi dokunuyor acaba?" demişti. O vakitler 90 yaşlarına basan eski Sadrazam Tevfik Paşa, "Yahu bu festen de kolay geçti, sokakta hiç kimse taşlanmadı" dediğini duymuştum. Eskilerden bir sofu milletvekilinin bir teklifini de hatıralarıma katayım. Başvekile gelir, "Paşam" der, "gazimiz emretti, giydik. Fakat şunun burasına," melon şapkasının ön tarafını göstererek, "bir ay yıldız işletsek olmaz mı?" Yemek hazmetmek değildir. Şapkanın benimsenmesi giyilmesinden çok uzun sürdü. Pek iyi hatırlıyorum. Ekim ayı sonlarına kadar fötr ve melon biçimlerine alışan iç sokaklar halkı bizi ilk defa silindir şapkayla gördükleri vakit peşimize takılmışlardı. Bazı pencerelerin arkasından gavurlar iltifatını da işitmiştik. Taassup ve din istismarcılığı pek ağır bir darbe yemişti. Asırların nice milyonlarda bir yetiştirmediği büyük inkılapçı, her şeyden önce ve her şeyin üstünde büyük Türk ve şüphesiz son çağ Müslümanlığının en hayırlı adamı, Harunlar ve Memunlar devrinde eski Yunan ayarı bir medeniyet yaratan İslamlığı kafasından boğa boğa, karanlığa sürükleye sürükleye, nihayet 20. asırda Mustafa Kemal Türkiye'sinin 13-14 milyon Türk'ü müstesna, yüzlerce milyonluk geri bir kölelik sürüsüne çeviren taassubu yere çarpmakta devam ediyordu. Şapka, Kemalizmi Osmanlı ıslahat hareketlerinden tavizci ve muvazacı olmamak karakteriyle ayırır. Mustafa Kemal deniz kızı masalına inanmıyordu. Ya balık ya insan vardır. Mustafa Kemal geri bir memlekette medeniyet meselesi halledilmedikçe hiçbir meselenin halledilemeyeceğini biliyordu. Şarklı garplıya inanmıyordu. Ya şark ya garp vardır. Garp medeniyetinin temeli hür tefekkürdür. Şapka bir başlık taklidi değil, tefekkür inkılabının bir sembolüydü. Bu inkılap, müsbet ilme dayanan ilkokul eğitimiyle köyde halkın derin köklerine kadar inmeliydi. Ömrü buna yetmedi. Medeniyet meselesi halledilmedikçe hiçbir meselenin halledilemez olduğunu bugün de görmüyor muyuz? Demokrasi politikacıları geçici dünya nimetlerini paylaşmak için can çekişen taassubu beslediler ve ona yeniden halk kanını emme kudreti verdiler. Yazı. Birinci Dünya Harbi'nden önce Tanin gazetesinin birinci sayfa köşesinde yeni bir yazı denemeleri vardır. Harbiye Nazırı Enver Paşa kendi dairelerinde Türk yazısını değiştirmişti. Hatta resmi nezaret tezkereleri yeni yazıyla yazılmaktaydı. Yeni yazı sadece bitişik harf usulünü kaldırmaktan, imla harfleri üzerine hareke koymaktan ibaret. Mesela, Yeni Ahz-ı Asker Kanunu'nun Meclis-i Mebusan Encümeni askerisinde müzakeratı hayli ilerlemiştir. Cümlesi eski yazıyla şöyle yazılmaktaydı. Enver Paşa yazısıyla şu biçime girmekteydi. Eğer harp çıkmasaydı bu acayip yazı umumileşecek miydi? Hiç zannetmiyorum. Hepimiz gülüyorduk. Fakat Enver Paşa'yı da denemesinden alıkoymak mümkün değildi. Enver Paşa bir vatansever ve muhafazakar tipte bir ıslahatçıydı. Bu yazı da onun kabalığın evinden bir icattır. Fakat ilk yenileşme ve garplılaşma hareketinden beri duyula gelen bir ihtiyacın ne kadar derinleştiğini gösterir. Bu bir fantazya değildi, ciddi bir şeydi. Bir Osmanlı çocuğunun ilk eğitim değil, orta ve daha yüksek mektepler gördükten sonra dahi imla yanlışları yapmaması az rastlanan bir şeydi. İmlası düzgün demek, Osmanlıca'da yarı bilgin demektir. Enikon'u şöhret kazanan yazarlar arasında kendi yazısındaki Arapça ve Farsça kelimeleri doğru okuyamayanlar çoktu. Gerçi Türkçe kelimeler imla harfleriyle gitgide bir okunma kolaylığı almaktaydı. Mesela TRK kelimesini artık eski yazıda da Türk diye yazıyorduk. Ancak buradaki U'nun yerini tutan Vav harfi hem Ü hem U hem Ö sesi verirdi. Ama Arap ve Fars kelimelerine dokunulmak barbarlık sayılırdı. Size yeni yazımızla iki eski imla örneği göstereyim. TRDD, MTCLD kelimelerini, eğer iyi Arapça bilmiyorsanız şimdi nasıl okursanız eski yazıda da öyle okurdunuz. Birincisi tereddüt, ikincisi mütecellittir. Enver Paşa bunu eski harfleri ayırmak ve aralarında imla harfleri koymak yoluyla halletmeye kalkıştı. Çünkü sağdan yazı Kur'an yazısıydı. Onu muhafaza ederek bir çare bulmalıydı. Sağ ve soldan yazı meselesinin dinle ilgili bir mesele olmadığı bir hoca olan Ali Suavi tarafından nice yıllar önce ortaya atılmıştı. Fakat Ali Suavi'ye göre okuyup yazma gülünçlüğünün sebebi bir yazı değil bir dil işiydi. İngilizce'de de imla yoktur diyordu. İngilizce'de A birkaç türlü okunur. Fakat İngilizce'de İngiliz'in bilmediği ve konuşurken kullanmadığı kelime yoktur. Bizim dilimizse bizim olmayan, konuşurken ağzımıza almadığımız, sadece şair, edip ve alimlerin yazarken kullandıkları kelimelerle doludur. Dili sadeleştiriniz. İhtiyacımız olmayan yabancı kelimeleri atınız. İmlayı biraz düzeltmekle bu güçlük kalmaz. Bu doğru bir fikirdi. Fakat Ali Suavi'nin dediğini yapmak için Osmanlıca'dan vazgeçmeliydi. Eğer Arapça ve Farsça kelimelerin imlası üzerinde bu taassup olmasaydı, Arap ve Fars kelimeleri de Türkçeler gibi bölünerek kolayca okunabilmek imkanı aransaydı, yazı davası yine kalır mıydı bilmiyorum. Fakat bu dil işini halletmek, Arapçayı ilim dili olmaktan çıkarmak, kendimize mal ettiğimiz yabancı kelimeleri Türkçe saymak ve onlara Türkçe kelimeler gibi sahiplenmek demekti. Düşününüz, Arapça ayın ve s ile Osmanlı kelimesini Türkçe elif, vav ve sin ile yazmak. Bu da yazı değiştirmek kadar belki daha güç bir şeydi. Meşrutiyette Latin yazısı üzerine tartışmalar olmuştur. Hatta Abdullah Cevdet, İçtihat dergisi ile kitaplarında frank rakamları kullanırdı. Tartışma Cumhuriyet devrinin kuruluş yıllarına kadar devam etti. Hüseyin Cahit Yalçın, İzmir Gazeteciler konuşmasında Atatürk'e Latin yazısının ne zaman kabul edileceğini sormuştu. Acaba henüz kat'i bir fikri mi yoktu veya zamanı gelmediği düşüncesinde miydi? Atatürk, Hüseyin Cahit'in sualini iyi karşılamamıştı. İleri fikirli gençler, Cumhuriyet gazetelerinde yazı tartışmasını bırakmadılar. Latin yazısıyla bir köy çocuğu bir hafta içinde, üniversiteden çıkma gençlerin bile yanlışsız içinden çıkamadıkları metinleri doğru okuyacaktı. Batı yazma alemine girecek ve onun bütün kolaylıklarından faydalanacaktık. En ehemmiyetlisi Türk kafasını köklerine kadar Arap kaynaklarından sökecek ve milli kılacaktık. Bu yazı işinde gazetede ve Atatürk meclislerinde ben de hayli çalışmışımdır. Nihayet Atatürk 1928 yılı Haziran'ında Ankara'da bir komisyon kurulmasını Marif Vekili rahmetli Necati'den istedi. Bu komisyonun azaları Marif Vekaleti Müsteşarı Mehmet Emin Erişirgil, Talim ve Terbiye Dairesi Reisi İhsan Sungu, Ruşen Eşref Ünaydın, Profesör Ragıp Hulusi, Ahmet Cevat Emre ve İbrahim Grandi'ydi. Ben memleket dışında bir yolculuktaydım. Döner dönmez Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretine gittiğim Atatürk, hemen Ankara'ya git, komisyona katıl ve bu işi çabuk bitiriniz dedi. Komisyonda ilk görülecek iş, yazı değiştirmek doğru mudur değil midir tartışmasına nihayet verip yeni alfabe harflerini seçmeye başlamaktı. Bir prensip anlaşmazlığı şöyle çıktı. Osmanlıcadaki yabancı kelimelerin dahi bütün ses haklarını veren bir alfabe mi alacaktık, yoksa Türkçe ve Türkçeleşen kelimeleri mi esas tutacaktık? Arap'ın ayını, s'si, z'li, t'sı, z'sı gibi yeni alfabede ayrı ayrı harfler olacak mıydı? Bu harfler Türklerin ağzında kaybolmuştur. Osman'daki s ile esmekteki sin arasında, ağızdaki kalın z ile hazdaki z arasında hiçbir fark yoktu. Bundan başka biz yeni alfabede yalnız Türkçe kelimeleri düşünmekle yabancı kelimelerin de Türkçeleştirilmesini sağlamış olacaktık. Ayrı harf, yabancı kelimeye imtiyaz vermek ve onu daima yabancı kıldıktan başka eski imla zorluklarını yeni yazıda da bırakmak demekti. Sağ anlayış Türk söyleyişinde kalmayan fakat fasih Arap söyleyişinde devam eden bütün ses haklarını vermekti. Biz milliyetçiler sağ anlayışın iddialarını yendik. Türkçe kelimeler için kaf ve kef, gef ve gayın harfleri lüzumsuzdu. İstisnasız bütün Türkçe kelimelerde k ve g harfleri ince seslilerle kef ve gef, kalın seslilerle kaf ve gayındırlar. Ya Kazım kelimesini nasıl okuyacağız diyorlardı. Bir radikal fikir şuydu. Böyle kelimeler gitgide Türk söylenişine uysa ne çıkar? Fakat bu fikir yürümedi. İki ayrı harf almak yerine Türk kaidesine uymayan Arapça kelimeler için K ve G harflerinin önüne bir H koymakta uyuştuk. Kazım, Kıhazım yazılacaktı. Tasrif ve terkipler için tire usulünü kabul etmiştik. Gelmiyorum kelimesi gelmiyor tire um şeklinde yazılacaktı. Yeni alfabede Latin yazısı dünyasının ortaklaşa değerlerini değiştiren acayipliklerin kalmasına hala esef duymaktayım. Bunun başlıcası C harfidir. Türkçe'de J sesi yoktur. Yabancı dillerden alınma kelimelerde bu ses C'ye değişmiştir. Jandarma, jurnal gibi. Ejderha ile ecnebi kelimeleri pek farklı söylenir. Bir teklif C sesi için J'yi almak ve C harfini de Ç sesi için bırakmak, Ç'yi Ş karşılığı kullanmaktı. Herhalde bugünkü bazı aykırılıklardan kurtulabilirdik. Komisyon alfabesini İstanbul'da Atatürk'e ben getirdim. Uzun uzun tetkik etti. Konuştuklarından bir takımı Q harfinde ısrar ediyorlardı. Hatta bir aralık Atatürk bu tavizde bulunmaya da karar verdi. Ertesi gün vazgeçirdik. Atatürk bana sordu. Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? Bir 15 yıllık uzun, bir de 5 yıllık kısa mühletli iki teklif var dedim. Teklif sahiplerine göre ilk devirleri iki yazı bir arada öğretilecektir. Gazeteler yarım sütundan başlayarak yavaş yavaş yeni yazılı kısmı arttıracaklardır. Daireler ve yüksek mektepler için de tedrici bazı usuller düşünülmüştür. Yüzüme baktı. Bu ya 3 ayda olur ya hiç olmaz dedi. Hayli radikal bir inkılapçıyken ben bile yüzüne baka kalmıştım. Çocuğum dedi, gazetelerde yarım sütun eski yazı kaldığı zaman dahi herkes bu eski yazılı parçayı okuyacaktır. Arada bir harp, bir iç buhran, bir terslik oldu mu bizim yazı da Enver'in yazısına döner, hemen ter kolunu verir. Bu arada bir Q harfi tehlikesi atlattık. Biz Türkçe kelimelerde K'nin İnce seslilerle daima K, kalın seslilerle K okunduğunu düşünerek Q'yu alfabeye almamıştık. Ben yeni yazı tasarısını getirdiğim günün akşamı Kazım Paşa, Özalp, sofrada ben adımı nasıl yazacağım, Q harfi lazım diye tutturdu. Atatürk de bir harften ne çıkar kabul edelim dedi. Böylece Arap kelimesini Türkçeleştirmekten alıkoymuş olacaktık. Sofrada ses çıkarmadım. Ertesi günü yanına gittiğimde meseleyi yeniden Atay'a açtım. Atatürk el yazısı majüsküllerini bilmezdi. Küçük harfleri büyütmekle yetinirdi. Kağıdı aldı, Kemal'in baş harfini küçük Q'nun büyütülmüşüyle, sonra da K'nin büyütülmüşüyle yazdı. Birincisi hiç hoşuna gitmedi. Bu yüzden Q harfinden kurtulduk. Bereket Atatürk Q'nun majüskülünü bilmiyordu. Çünkü o K'nın büyütülmüşünden daha gösterişliydi. 1928'de 1 Ağustos akşamıydı. Dolmabahçe Sarayı'nda bulunuyorduk. Atatürk Sarayburnu Parkı'ndaki halk toplantısıyla Büyükada Kulübü'nde bir suareye davetliydi. Sarayburnu Parkı'nın bütün kalabalığı ve sahneyi gören yüksekçe bir yerinde bir masa hazırlamışlardı. Bahçenin bir köşesinde halkı eğlendiren bir caz, sahnede ise nöbeti geldikçe Arapça şarkı ve kasideler söyleyen Mısırlı Müniretül Mehdiye takımı vardı. Atatürk'ün geldiğini gören halk alabildiğine coştu. Atatürk bulunduğu yerde neşe ve şevki susturan mürahi bir şark zorbası değil, şenlik içine katılan, halk sevincini içine sindiren, içenle içen, oynayanla oynayan, konuşanla konuşan bir halk arkadaşıydı. Halkın içine girdiği vakit kendini tam yerinde hissederdi. Halkla haşır neşir olurdu. Mustafa Kemal'i halkla beraber görünce mürahi yavbazlar kaybolup giderlerdi. O kalabalıktan ürken ve kalabalığı kendilerinden 2-3 asker kordonu ötede tutan diktatörlerin aksine, nefesine nefesi karışan kalabalıkta kuvvet bulurdu. Bütün ömrünce halktan hiçbir tecavüz beklememiştir. Shakespeare'in kralı başvekilini tacını bırakıp vatandaş olmakla tehdit ettiği gibi, Mustafa Kemal de kızdıkça millete giderim derdi. Mustafa Kemal'in inkılap iradesinin kaynağı halkın kendine inanışıdır. O bütün baltalamaları halktan değil aydınlardan görmüştür. Tek diktası da bu irtica üniversite profesöründen medreseliğe kadar çeşitli aydınlarını halkı kışkırtmalarına müsaade etmemekti. Tanzimattan beri isimlerini duyduğumuz liderler arasında halkı doğru anlayan ve halkla kaynaşma yollarını bulan yalnız oydu. Kadınlı erkekli park kalabalığının neşesiyle keyfi arttı. Bu coşkunluğa ara sıra Arap musiki takımının biteviye, ağlayışlı ve inleyişli melodileri sekte veriyordu. "Kimde bir defter var?" dedi. Kendisine hizmet edenlerden biri parmak büyüklüğünde bir cep defteri bulabildi. Bu deftere bir şeyler yazdığını görüyorduk. Bir müddet sonra beni yanına çağırdı, kulağıma, "Kimseye göstermeden bunlara göz gezdir, sana okutacağım," dedi. Yerime oturdum, baktım. Yeni yazıyla Sarayburnu Nutku diye Cumhuriyet tarihine geçen hitabenin ilk parçalarıydı. Atatürk millete iki şey söylüyordu. Yazın Arap yazısı değildir. Musikin bu sahnedeki musiki değildir. Yazdıkça birer birer bana geçirdiği kağıtları geri aldı, ayağa kalkarak halkı selamlayan kısa bir nutuk söyledi, sonra elinde tuttuğu defteri göstererek bir şeyler not ettiğini ve bunları orada hazır bulunanlardan birine okutacağını haber verdi, kalabalıktan Türkçe yazı okumayı bilen birini çağırdı. Bir genç koşup geldi fakat Latin yazılı kağıtları görünce şaşaladı. Atatürk, "Bu arkadaşımız hakiki Türk yazısını bilmediği için şaşırmıştır. Arkadaşlarımdan birine okutayım," dedi. Beni yanına çağırdı, nutku okudum. Halk parkın içinde toplandığından beri bir müjde bekliyormuş da o müjde buymuş gibi dibinden kaynayarak coştu. Atatürk ayağa kalkarak halk şerefine içti. Halk onun şerefine o Ağustos gecesini donanma gecesine çevirdi. Geç vakit iskeleye doğru güçlükle inerek motora binip Büyükada Kulübü'ne yanaştık. Bahçede ana binaya doğru ilerlediğimiz sırada tuvaletli hanımlar ve fıraklı erkekler bir grup halinde bize doğru geliyorlardı. Atatürk bana döndü, "Çocuk," dedi, "orada yaptığımızı burada yapamazdık." Bu bir tanzimat dekorudur. Garp medeniyetçisi ve Türk milliyetçisi Atatürk bu dekora bir türlü ısınamamıştır. O bir cilacı değil bir yontmacıydı. Atatürk halkı yeni yazıya alıştırmak için meşhur seyahatine çıktı. Gezici alfabe hocalığı yapıyordu. Hiç okuma yazma bilmeyenlerin kolayca öğreniverdikleri bu yazıya ısınmaları tabiiydi. alfabedeki tire ve bazı işaretlerin güçlük uyandırdığını gördüğü için hepsini kaldırmıştı. Biz İstanbul gazetelerinde her gün yeni yazı örneklerini neşrediyorduk. Açıkça muhalefet yoksa da muhafazakar ilim ve edebiyat çevreleri bu kadar kökten bir değişikliğin aleyhindeydiler. Doğrusunu isterseniz kandırıcı bir delilleri de yoktu. Bir gün öncesine kadar Osmanlı Kütüphanesi'nin yoksulluğundan şikayet edenler, şimdi geçmiş hazinesinin ne olacağını soruyorlardı. Yeni yazının Arap diline uymayacağını ileri sürenler hiç şüphesiz haklıydılar. Fakat Türkçe'ye de uygun gelmeyeceği üzerine akıl yatırır hiçbir tenkitlerine rastlamıyorduk. Yeni yazının Türk dilindeki yabancı kelimeleri asıllarından uzaklaştırıp millileştirmesi ise onun aleyhine değil lehine bir delil sayılmak lazım gelirdi. Bütün zorluk bizim nesiller içindi. Eski yazıyla yetişmiştik. Her Türkçe kelime bizim için bir resimdi. Onu heceleyerek değil görerek okuyorduk. Bizler bu resmi kaybedip yerine her kelimenin yeni bir resmini koymak gibi belki de ömrümüzün sonuna kadar başaramayacağımız nankör bir külfet karşısındaydık. Okuyorduk, heceleyecektik. Ama bütün okur yazarlar milletin %5'i ile onu arasındaydık. Eğer bu nispet %50'yi aşmış olsaydı yazının değiştirilemeyeceğine şüphe yoktu. Aynı ana dilini Sırplar, Kiril ve Hırvatlar Latin harfleriyle yazmaktadırlar. Yazı inkılabı yapılacaksa tam zamanıydı. Milletin %5'i ile onu arasındaki bir azlık, gelecek nesiller hesabına bir fedakarlık yapacaktık. Bir memur düşününüz, sağdan yazar, Latin harfleriyle hiçbir alışkanlığı yoktur. Bu memur şimdi yeni bir yazı öğrenecekti. Ne kadar istemeyeceği bir şey olduğuna şüphe edilemez. Atatürk inkılaplarının en çok rahatsız edeni yeni yazıdır. Çilesine katlanabilmek için fedakarlığın şerefini benimsemek lazımdı. Doğrusu Atatürk ve İnönü herkese örnek olmak istediler. Yeni yazı kabul edildikten sonra ikisi de bir daha Arap yazısı kullanmadılar. İnönü adetlerinden vazgeçip geçmediklerini anlamak için arkadaşlarının not defterlerini bile yoklardı. İlk iş yeni yazıyla okuyup yazma bilenlerin sayısını hemen eski yazıyla okuyup yazma bilenlerin sayısı üstüne çıkarmak, yeni yazı ammesini yaratmaktı. Millet mektepleri fikri bundan doğdu. Zavallı Necati millet mekteplerini açacağı sırada genç yaşında öldü. Hastalığından bir akşam önce Çankaya'da beraberdik. Atatürk ve arkadaşları neşe içindeydik. Çankaya durgun havaya gelmezdi. Rüzgar sesi duyulmalı, kuşlar uçuşmalı ve kaçışmalıydılar. Sonsuz enginlere doğru bembeyaz ümit ve hayal yelkenlerini açan Türkiye'nin yürüdüğünü böyle hissederdik. Miskinler tekkesinde neler konuşulduğunu düşünmezdik. Türk kafasını ve vicdanını ortaçağ karanlığından yeni zamanlar aydınlığına ulaştırmak için çırpınan bir kahramanın yoldaşlarıydık. O kadar sevinen Necati, Latin harfiyle imza atmayı henüz meşk ediyordu. Marif vekili millet mekteplerinin ilk talebesi olacaktı. Heyecan içinde kalktı, pek sevdiği zeybeğini oynadı. Kör bağırsak ameliyatı olması için hekimlerin nasihatlerini dinlemeyen zavallı genç, bu sıçrayışlarla bir zehir kesesini delerek içine akıttığını bilmiyordu. Ertesi gün ateşler içinde yattı, millet mekteplerini sayıklayarak öldü. Atatürk'ün ilk defa hıçkırıklarla ağladığını bu ölüm akşamı görmüştüm. Ne evlattı o diye hayıflanıyordu. Yüzbinlerin ölümüne göz kırpmadan bakan, ateşte dövülmüş ve kanda soğumuş bu irade bir ana kalbi kadar yumuşamıştı. 31 Kasım 1928'de Büyük Millet Meclisi yeni alfabe kanununu kabul etti.